Nuh Tufanı kapsam olarak yerel miydi, küresel miydi?
Hem Yahudilikte, hem Hristiyanlıkta, hem İslam'da Hazreti Nuh önemli bir peygamberdir. Ve bu üç dinde de Hazreti Nuh'un kavminin inkar etmeleri sonucunda bir tufanın oluştuğu ve kavmindeki inkarcıların bu tufan sonucunda işte suyun altında kalarak vefat ettikleri, Hazreti Nuh ve yanındakilerin ise yaptıkları gemiyle kurtuldukları anlatılır. Burada bilim-din ilişkisi açısından önemli bir tartışma şuradan çıkmıştır. Bazı ilahiyatçılar Nuh tufanının küresel olduğunu, yani bütün dünyayı kaplayan bir su baskını olduğunu savunmuşlardır. Bu tabii ki fosillerle ilgili incelemeler özellikle 17. yüzyıldan sonra arttığında, ki gerçek anlamda ciddi fosil çalışmaların başlangıcı 19. yüzyıldır. Özellikle bunlar arttıktan sonra Afrika gibi kıtalarda hayvanlarla ilgili bir kesintinin olmadığı görülmüştür. Eğer ki Nuh tufanı olsaydı, değil mi, oradaki canlılıkta bir kesintinin olması, ondan sonra hayvanların yeniden oraya gelmesi bir bölgeye beklenirdi. Böyle bir şey fosil kayıtlarında görülmeyince Nuh tufanının küresel olduğu iddiasının bilimle çeliştiği söylenmiştir. Buna karşı tufanın küresel olduğunu söyleyen Yahudi, Hristiyan, Müslüman ilahiyatçılara karşı üç dindeki ilahiyatçılardan bu tufanın yerel bir tufan olduğunu, yani bir bölgeyle sınırlı olduğunu söyleyenler de olmuştur. Zaten dünyanın birçok yerinin de böyle bir su baskınıyla sular altında kaldığını biliyoruz. Mesela Kıbrıs Adası tarihte defalarca böyle su altında kaldı. Başka dünyanın birçok yerinde de böyle su altında kalmalar var. Belki üçüncü bir teorinin de olduğuna burada dikkat çekmemiz lazım. Charles Lyell gibi ünlü yer bilimciler bütün dünyayı kaplayan ama sakin olan bir tufan, yani kısa bir süre sonra çok etkili olmayan bir tufanın olduğunu savunmuşlardır. Bunun ciddi bir opsiyon olmadığı kanaatindeyim ama böyle bir şeyin de ileri sürüldüğünü belirtmemizde fayda var. Tabii bizim burada üzerinde duracağımız konu İslam dini açısından küresel mi, yerel bir tufanı mı savunmamız gerektiğidir. Kur'an'daki ifadelere bakarsak Tevrat'taki kadar detayın olmadığını görürüz. Bir de Kur'an'dan şunu görüyoruz. Kur'an'da cezalandırılan kavimlerle ilgili bir mantık veriliyor. Şimdi diyelim Hazreti Lut'u, Hazreti işte Semud'u inkar edenler var. Onlara bir ceza geliyor. Onlara bir ceza geldiğinde ceza kime geliyor? Onları inkar edenler, o kavme geliyor. Yani yeryüzünün cezalandırılması şeklinde bir şey Kur'an'da görmüyoruz. Hiçbir peygamberde. İnkar edenlerin cezalandırılmasını görüyoruz. O zaman yeryüzünün cezalandırılması şeklinde bir şey yoksa, tufanın da diğer kavimlere verilen cezalar gibi o bölgeyle, o kavimle sınırlı olduğunu düşünmenin Kur'an'ın genel mantığı açısından daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin şu Kur'an ayetlerine bir bakalım. 25. sure, Furkan suresi 37-38. ayetler. Nuh'un kavmi de elçileri yalanladıklarında onları suda boğduk ve insanlar için bir ayet kıldık. Biz zulmedenlere acıklı bir azap hazırladık. Ada, Semud'a, Res halkına ve bunlar arasında birçok nesillere de. Ayetlerden anlaşılacağı gibi sadece zulmedenler cezalandırıldı tufanda. O zaman Amerika kıtasında da eğer ki insanlar yaşıyorsa onların da cezalandırıldığını beklememiz için hiçbir sebep yok. Hele hele Amerika'daki diyelim hayvanların da Nuh'u belli bölgede inkar edenler yüzünden cezalandırıldığını, onların da sular altında kalıp yok olduklarını düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Nuh'un bulunduğu bölgede onu inkar eden kavmin dışında başkalarının da cezalandırıldığını söylemek Kur'an'ın mantığına açıkça aykırıdır. Nitekim ünlü birçok tefsirci de buna dikkat çekmiştir. Mesela Elmalı Hamdi Yazır şöyle demektedir. Burada Hazreti Nuh'un bütün insanlara değil kavmine gönderildiği anlaşılıyor. O zaman yeryüzünde ne kadar insan ve hangi kavimler vardı ve yeryüzünün nerelerinde insanlar yaşıyordu onu da ancak Allah bilir. Bundan Nuh tufanının da o bildiğimiz her tarafı sarmış olma özelliği Nuh kavmine ve onların hepsine ait demek olup, bütün yerkürenin her tarafını kaplaması gerekmeyeceği ve o vakit yeryüzünde onlardan başka insan bulunup bulunmadığı da kestirilemeyeceği anlaşılıyor ki, Alusi'nin de tercihi budur. Kur'an'da Hazreti Nuh'un hangi dönemde yaşadığının, hangi bölgede yaşadığının ifade edilmediğine bir kez daha dikkatleri çekmek istiyorum. Ve bilimsel olarak dünyanın birçok yerini tarih içinde sular bastığına göre Nuh tufanı ile ilgili bilime aykırı bir verinin Kur'an'da olamayacağını da yine vurgulamak istiyorum. Ayrıca burada dikkat çekilmesi gerekli önemli bir husus da şu. Hazreti Nuh'un gemiye canlıları almasını birçok insan dünyadaki bütün hayvanların gemiye bindirilmesi olarak anlamıştır. Fakat yani Amerika'dan gelip de kangurunun o gemiye binmesi de veyahut da denizin içindeki Yunus'un da kalkıp o gemiye binmesi mantıklı olmayacaktır. En azından birçok kimse denizlerdeki balıkların geminin üstüne bindiğini savunamayacağına göre buradan hayvanları kurtarma operasyonunun o gemiyle gerçekleştiğini düşünmek için bir sebep olmadığı anlaşılıyor. Peki gemi hayvanlar niye alınmıştır? Nedeni çok basit. Hazreti Nuh gemiyle o bölgeden kurtulurken yanında hayvanları götürmüştür. Ondan sonra vardıkları yerde yine o hayvanları yine çiftleştirmek, üretmek vasıtasıyla o hayvanların işte etinden, sütünden faydalanmıştır. Yani o hayvanları kurtarma operasyonu değildi. Fakat insanların kendileri için gerekli olan hayvanları yanlarına almalarıydı.